Açık Bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri.
Günaydın Güven Bey, merhabalar.
Günaydın Ömer Bey.
Açık Bilinç'te konuğumuz var. Psikiyatrist doktor Hira Selma Kalkan ve bir şizofreni üzerine bir belgesel galiba, değil mi? İnsanın deli dediği başlığını da taşıyor. Onun çekimini de yapan, siz daha iyi anlatırsanız memnun oluruz.
Tabii bugün hem şizofreniden bahsedeceğiz, yani bir tür işte psikiyatristlerin baktığı hastalık olarak, hem de şizofreniyle ilgili bir belgesel var. Konuğumuzun yönetmenliğini yapmış olduğu, insanın deli dediği, sizin de az önce söylediğiniz gibi Ömer Bey, ondan da biraz bahsetmek istiyoruz. Konumuzla da çok alakalı. Ben Hira, hoş geldin. Önce merhaba.
Hoş bulduk. Teşekkür
merhaba,
ederim.
Merhaba. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Ben önce hemen kısaca konuğumuzu tanıtayım. Sonra konuya girelim. Psikiyatrist doktor Hira Selma Kalkan, Ankara Tıp Fakültesinden mezun. Daha sonra pek çok alanda çalışıyor. Fakat hekim olmasının yanı sıra tiyatroculukta çalışıyor. Hatta Akademi İstanbul'da tam zamanlı tiyatro bölümünü bitiriyor 2005 senesinde. Psikiyatri üstüne de pek çok çalışmaları var. Ayrıca yazarlığı da var. Psikiyart ve Psike Sinema dergilerinde yazılar yazıyor düzenli olarak. Ben de kendisiyle öyle aslında bir Psike Sinema toplantısı mıydı yoksa Psikiyart mıydı hatırlamıyorum. Ama sinema üstüne bir konferansta tanışmıştım. Tunceli'de halkın çok sevdiği, hatta heykelini yaptırdığı bir şizofreni hastası var. Onun da belgeselini çekiyor 2008 senesinde. Oradan da birazdan ondan da birazdan bahsedeceğiz. Bu belgeselle de Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından jüri özel ödülüne layık görülüyor. Üstelik Doktor Hira Selma Kalkan aynı zamanda flamenko dansçısı, yamaç paraşütü yapıyor. Yamaç paraşütü hedef yarışmasında kadınlar klasmanında Türkiye birinciliği var. Yani öyle becerileri de var. Bir süre Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde çalıştıktan sonra istifa ediyor ve İzmir bölgesinde hekim olarak çalışmalarını sürdürüyor. Bu insanın deli dediği belgeselden de kısaca bahsedeyim. O da 2008 yılında çekilmiş bir belgesel. Dünyanın en medeni toplumlarında dahi görülmeyen bir deliliği kabullenme ve yüceltme öyküsü olarak özetlenmiş bu belgesel. Askerlik dönüşünde şizofren hastası olan bir adamın yaşam öyküsü üzerinden Tunceli topluluğunun işte, yani tırnak içinde söyleyeyim, deliliğe bakışını inceliyor. İşte bu kişi hakkında türküler yazılıyor, heykelleri dikiliyor, mezarına her cuma günü mumlar yakılıyor, adaklar adanıyor. Bir tür türbeye dönüşüyor adamın mezarı. Belgeselde bir deliği bu kadar değerli yapan nedir sorusunun cevabını aramakta. Şimdi önce Hira, istersen şizofreni nedir? Yani bir kişi sana geldiğinde bunu nasıl teşhis edersin? Ve şizofreniyi ilginç kılan nitelikler nelerdir diğer ruh hastalıklarına göre? Belki buradan başlayıp belgesele daha sonra değinelim.
Teşekkür ederim. Şizofreniyi, bir şizofreni ne sanırız? Aslında biz şöyle deriz. Bakırköy, ilk sesimi Bakırköy'de yapmıştım. Sens klinik diyoruz, gözlerden tanırız. Yani bu şöyle anlaşılmasın, şizofreni gözünden tanıyoruz, bitti. Onu demek istemiyorum elbette. Ama orada böyle hani tariflenmeyen, böyle bir hani feri kaçmış diyeceğim, o da değil. Ama bir şey yani, onu o zaman içerisinde öğrendiğimiz bir şey. Bazen teşhis koymak da çekince hani gözlere bakmak iyi olabilir. Şizofreni bir algı bozukluğu, hezeyanlarla, halüsinasyonlarla seyreden. Aslında yani ruhun ikiye bölünmesi deniyor ya da ruh bölünmesi deniyor. Ruh bölünmesi tabii çok tatlış görünüyor hani böyle anlatırken, ama ondan ziyade kişinin kendisiyle, ötekiyle, çevresiyle ilişkisinde bir yarılma oluyor. Ve mesela şöyle yanından geçen birinin ona baktığını, onun hakkında olumsuz şeyler düşündüğünü, takip edildiğini, radyodan onunla ilgili bir şeyler söylendiğini, televizyondan ona dair bir şeyler söylendiğini. Yani aslında topyekün bir ciddi bir güvensizlik de var. Yani niye güvenecek ki? Kendi algısına, ötekine, çevreye güvenemediği bir durum. Sonra halüsinasyonlar var. Ne demek halüsinasyon? Bir nesne olmaksızın algılamalar. Ses, görüntü, bedensel duyum gibi. Ben yıllar önce asistanken bir simülasyona katıldım. Bir şizofreni tırı diyorlardı. İşte 5 dakika şizofren olmaya var mısınız? İyileşmesi. Bence güzel bir simülasyondu. Bu simülasyona katıldım. Bir ekranda bir şey izliyoruz. Sonra bir anda ekranda izlerken bir olayın faili oluyorum. Ve
Evet.
tüm algıları, yani sesi, teması, görüntüyü bozan bir düzenek sağlamışlar. Hakikaten çok ürkütücü gelmişti ve çıktım da ağlıyordum. Yani bu
Evet.
kadar algılara güvenemedim gel. Ha, bunu kişi şizofreni akut dönemde bunu fark ediyor mu? Hayır. Gerçekliği bozulduğu için onun gerçeği artık bu oluyor. Ama iyileştiği zamanlarda gerçekliğinin bozulduğuna dair kendisi bir içgörü kazanabilir.
Ben de tam bununla ilgili bir şey sormak istiyorum aslında. Yani ben hekim olmadığımdan aslında buradaki yaklaşımın büyük ihtimalle daha naif bir yaklaşım olsa gerek ama bu hastalığın şiddetli seyretmediği zamanlarda bazı insanlar bir algı bozukluğuna sahip olduklarını biliyorlar bir yanda ama bunu bilmelerine rağmen işte o kendilerinin kafasında oluşan bir takım düşüncelere de engel olamıyorlar sanki.
Evet.
Bu bana özellikle ilginç geliyor. Yani orada bir çatışma oluyor çünkü. Bir yandan işte ya beni takip eden kimse olmaması lazım. Bu herhalde benim gördüğüm bir tür halüsinasyon demeyi de beceriyor hasta. Fakat bir yandan da o kadar kuvvetli bir şekilde beni takip ediyorlar. Birileri peşimde işte kötülük yapacaklar falan diye hissediyor ki ona yönelik davranışlarda da bulunuyor filan.
Oh.
Bu doğru mudur? Senin böyle hastaların oldu mu?
Yani açıkçası akut dönemde bunu fark etmek çok zor. Çünkü ego bütünlüğü de bozulduğu için egoyu tutan bir düzenek de kalmıyor. Yani bir ruhsal deprem gibi düşün. Şöyle diyebilen olabilir en fazla. Takip edildiğimi düşünüyorum ama ben hastayken düşünüyorum takip edildiğimi. Belki de edilmiyorumdur. Hani en iyi nokta bu olabilir.
Evet.
Fakat bir şizofreni hastası ömür boyunca hep akut dönemde geçirmiyor ki. Bu kronik bir hastalık. Dönem dönem akut epizotlar oluyor. Dönem dönem remisyonda oluyor. Ve tabii yıkımla seyreden bir hastalık. Aslında bir beyin hastalığı. Yıkımla seyrediyor. İlk zamanlarda çok daha şiddetli oluyor. Şey gibi düşün, hepimiz anksiyete yaşıyoruz. Bu anksiyetenin kat ve kat fazlasını ve içinizde bir şeyin çatladığını düşünün. Çatırdadığını düşünün. Böyle çok yoğun, yani o psikotik anksiyete gören bir için hakikaten yanında dururken bile insanı boğan bir şeydir. Kaldı ki bu kişiler bunu yaşıyorlar. Çok böyle küçük hareketlerde, böyle gün içerisindeki duygularda bariz değişimler oluyor. Ve o akut epizot sırasında bunu anlamaları hakikaten çok zor. Çok zor.
Evet, ben tam bir sene kadar önce bir program yapmıştım. Bu Unabomber diye bilinen Ted Kaczynski isimli adam hakkında. Orada biraz şizofreniden bahsetmiştim. Bu programda yapmıştım çünkü adam işte öldü. Geçen sene bu zamanlardı yaklaşık olarak. O da şizofreni teşhisi konmuş birisiydi. Orada da benim doktor yaptığım yıllarda üniversiteye tanıştığım ve yine şizofreni teşhisi konmuş Joe Euclid ismiyle bilinen, yani bu takma isim belli ki aslında, hem çok akıllı hem de işte böyle bir takım olmadık düşüncelere saplanmaktan kendini alamayan bir kişiden de biraz bahsetmiştim. Bu sahiden çok akıllı bir adamdı ama bir yandan da işte FBI peşimde, bana kötülük yapacaklar filan demekten kendini alamıyordu. Sürekli işte şikayet dilekçeleri yazıyordu. Hükümete onu bunu şikayet eden mektuplar gönderiyordu. Hatta bazen yani kafama sinyaller yolluyorlar, bunlardan korunmam lazım diye böyle kafasına folyo sardığını falan bile biliyorum. Çok akıllı, başka durumlarda çok akıllı bir insan olduğu halde.
Sonuç söyleyelim mi? Hani değil mi? Başta çok gürültülü giderken zaman içerisinde bu gürültü tabii ki azalıyor. Daha dezorganize forma geçiyor. Şizofrenin 5 formu var. Onu detaylı anlatmayacağım. Şimdi teknik meseleye girmeyin. Şimdi bir, şizofrenin formları var. 2, şizofreni yaşayan kişinin kişilik özellikleri var. Zekası, kişilik özellikleri, baş etme yöntemleri, işte çevresel destek. Yani bunların hepsini bir araya koyduğunuzda bir şizofreni diğeriyle aynı değil elbette. Ve
evet,
zekayı hani akıllı gitmiyor insanların. Yani akılsızlaşmıyorlar, zekasızlaşmıyorlar. Kaldı ki zeka var, zeki ise bu insanlar elbette ki progres daha yavaş seyrediyor. Yıkım daha az oluyor. Ama zaman içerisinde tabii zekayı da etkiliyor.
Evet, ben şimdi buradan senin yaptığın filme gelmek istiyorum ama ondan önce
ona geçmeden ben de bir şey sorabilir
buyurun, tabii,
miyim?
Tabii.
Lütfen.
Evet,
buyurun
pardon.
Lütfen.
Yani bu konuda spekülasyon gibi gelecek ama insanın aklına da şöyle bir şey geliyor. Dünyanın şu anda içinde bulunduğu durumda siyasi liderlerin pek çoğunun da fazla normal olmadığını gösteren epey yayın yapılıyor. Okuyoruz, ediyoruz, seyrediyoruz da. Yani işte Kim Jong-un'un mesela Kuzey Kore liderinin ya da Donald Trump'ın yeniden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olması ihtimali olan kişiler ve bunun gibi pek çok, yani Macaristan'ın başbakanından tutun, giderek de artan sayıda, özellikle de aşırı sağın yükselişine tanık olduğumuz bu sıralarda, acaba şizofreniyi yeniden mi tanımlamak gerekiyor yoksa siyaseti mi diye bir soru, çelişkili bir durum geliyor aklıma. Ne dersiniz?
Tabii şöyle diyelim o zaman, bir şizofreni hastası organize işleri yapamaz. Organize işleri diyelim ki bu psikotik dönemden önce yapabiliyordu, daha sonrası yapamaz. Sizin söz ettiğiniz liderlerde kişilik bozukluğu var, şizofreni değil. Zaman zaman hani belki gerçeği değerlendirmesi, gerçek tabii ne, hani gerçekten kastımız bir insanın bir şey doğru bulması, fikri, inancı değil. Yani somut gerçeklikten bahsediyorum. Ortada bir nesne yok ama siz ses duyuyorsunuz. Konuşuluyor yani. Ortada bir nesne yok, siz birilerini görüyorsunuz. Bundan bahsediyorum. Ya da aslında sizi takip eden bir, yani evde oturuyorum, hiçbir şeyim yok. Ben evde ev kadınıyım, diyorum ki FBI beni takip ediyor. Niye seni FBI takip ediyor? Bilmem ki, kafalarına göre ediyorlardır. Mesela buradaki Ezya'nın açıklaması anlamsızdır ama şöyle bir şey varsa, bu yani bu psikotik bir Ezya ama şöyle biri ise, sen MIT'te çalışıyorsun ya da CERN'de bir yeni bir şey icat ettin, dünyayı değiştirecek. O zaman FBI takip edebilir gerçekten. Oradaki hezeyanın, hani hezeyan mı değil mi, o zaman konuşabiliriz. Ama sizin söylediğiniz kişiler çok organize çalışan, hani tanı koyma hoş olmuyor bu şekilde belki ama psikopatik kişilik özelliği olan insanlar. O başka bir konu.
Evet. Belki onu da ayrıca konuşmak lazım.
Onu ayrıca bir kişilik bozuklukları kısmında ya da psikopatlar, narsistler, mali narsistler kısmında konuşabiliriz.
Evet, yani şizofrenlere de boşu boşuna şizofrenlerin günahını almayalım.
Yani bir şizofreni çok dört başım ağır bir kapitalist olamaz. Çok
evet,
organize bir suç örgütünün lideri olamaz. Tetikçisi olabilir. Gibi.
Evet. Peki ben de şu filmden bahsedeyim. Yani bu konuyla ilgilenenlere de bir aslında küçük öneri olabilir. Yaklaşık 10 sene falan önce görmüştüm. Take Shelter diye bir film. İşte barınağa git falan diye belki çevrilebilir. Michael Shannon diye bir Amerikalı aktör var. O oynuyor. Bence çok da başarılı bu rolde. Böyle bir şizofren gibi ama hafif bir şizofreni teşhisi konulacak gibi bir adam ama tam da belli değil. İşte film zaten o muğlaklık üzerinden gidiyor. Ohio'da yaşıyor bu adam. Ohio'da da ikide bir işte kasırgalar geliyor, evleri yıkıyor filan. Bir barınak yapmaya karar veriyor bu adam. Ama yani işte bütün parasını, pulunu, vaktini, her şeyini buna harcamaya başlıyor. Yani kasırga gelince barınağa gidecekler, oradan kurtulacaklar filan kasırganın etkilerinden diye. İşte karısıyla arası bozuluyor, böyle bir sürü zorluk yaşıyor filan. Hatta bir noktada bir psikiyatriste gitmeye başlıyor. Psikiyatrist adamı ikna ediyor. Yani ya kasırganın geleceği yok. Yani sen vazgeç bu işten filan diye. Adam da vazgeçiyordu diye hatırlıyorum. Tam da yani filmi son zamanlarda bir daha seyretmedim. Dolayısıyla bir şeyleri yanlış söylüyor olabilirim ama şu sahne beni çok etkilemişti. Bir noktada adam yeniden barınak yapmaya başlıyor. Yani barınak için işte böyle kocaman yer kazacak. Oraya işte sular, eşyalar, yiyecekler falan koyacak. Böyle çok pahalı da, masraflı da bir iş. Psikiyatrist diyor ki hani kazmayacaktın, vazgeçmiştin barınaktan falan. Adam da işte temkinli olmak lazım, bu işler belli olmaz diyor. Doğru da gerçekten, yani bir taraftan temkinli olmak lazım. Orası kasırgaların olduğu bir coğrafya.
Semptom biraz enkapsüle edilmiş gibi görünüyor yani.
Evet, dolayısıyla yani bu adam şizofrense de aslında akıllıca bir şey söylemeyi beceriyor. Benim de doğrusu işte bu Joe Euclid'le filan kişisel tecrübelerim hep böyleydi. Yani bana doktor yıllarımda en akıllıca şeyleri söylemiş insanlardan birisidir Joe Euclid. Kendisi şizofren teşhisi konmuş ve evsiz olarak yaşayan bir adam olduğu halde.
İşte orada değil mi? Akıllıca işler yapmazlar değil ama bir tane hezeyana takılıp gitmiş mesela, değil mi? O bir türlü
Evet.
değişmiyor. İşte o bir enkapsüle olabilir. Yani o günlük yaşama uygun hale getirilebilir falan. Belli ki adam çok zeki ve duyarlı bir insan, anlattığın kişi.
Evet. Peki şimdi bunun benzeri neredeyse diyebileceğim ama belgesel olan bir filmi de sen yönettin. 2008'de çıkan insanın deli dediği belgeseli. Burada Hüseyin Tatar diye bir adam var. Askerden dönüyor. Şizofren hastası oluyor. Seyit Hüseyin ismiyle biliniyor ve bütün köy işte ya da bütün şehir adamı böyle bir tür evliya mertebesine herhalde çıkartıyor. Bu filmi yapmak nereden aklına geldi? Senin bu konuyla ilk temasın nasıl oldu?
Ondan önce bir şey söyleyeyim hemen. Tabii sinema açısından psikiyatrik semptomlar çok zenginlik sağlayan bir şey. Mesela sinema gerçekliği ile bizim psikiyatrik gerçekliğimiz %100 çoğu zaman örtüşmüyor. Onu baştan koyayım.
Evet.
Senin nasıl geldi? Ben bir fotoğraf gördüm arkadaşımın evinde ve bu kim dedim. Aradım. Yani merak ettim adamı. Niye bu insanlar bu kadar fotoğraftan alışacak kadar çok seviyorlar? Ne ki? Ne var bu adamda dedim. Sonra da gittim Tunceli'de aradım. Sonra bir takım karşılaşmalar oldu aslında Şevşen'le ilgili de. Bir kitap gördüm, işte bir kongrede bir heykeline rastladım falan. Bir biçimde böyle işim istifiye etmiyor ama beni takip etti Şevşen. Ve gittim çektim belgeseli. Çok şey, mütevazi koşullarda çektim. Şevşen, evet yani bir psikiyatra baktığımda Şevşen'in şizofreni hastası, hatta dezorganize şizofreni hastası olduğunu söyleyebilirim. Şimdi kültürün içerisinde deli ve velinin birbirine karışması söz konusu. Şimdi daha şamanik kültürlerde, ki Tunceli'de aslında öyle bir kültür, işte ne olduğunu tam anlayamadıkları, böyle kendinden farklı görünen insanlara bir yüceltme var. Tabii Şevşen'in büyük bir kabileden, büyük bir aşiretten geliyor olması önemli. Onun kişilik özellikleri, çok naif bir karakter olması önemli. Şöyle bir şey demişti bana çekim sırasında birisi. Budala diyorlar zaten onlar. Delilere budala diyorlar.
Evet.
Budala abdaldan geliyor. Abdal da bedel
Abdal.
ödeyen demek. Bedel ödeyen. Yani bizim günahlarımızın bedelini ödüyor onlar diyorlar. Yani bu yaklaşımla onu kollayıp koruyorlar aslında. Bizim günahlarımızın bedelini ödeyen budalalar, aptallar, onları farklı bir mertebeye koyup başka bir donda gelmiş. Tunceli'de birçok şizofreni hastası, öyle değil, rahat rahat dolaşabiliyor. Elbette ki hepsinin farklı farklı özellikleri var. Hepsi Şevşen mertebesine çıkmamış. Şevşen yapan, bu arada tabii askerlikten sonra diyorlar ama askerlikten önce de semptomları var. İşte hani o dedim ya, çok gürültülü semptomlar var vesaire diye. Aslında belirgin bir şey var. Yani orada genellikle şöyle oluyor insanlarda. Bizim hastalarımızda da var. Neden böyle oldu? İşte askerlik çok iyi bir bahane aslında. Askere gitti böyle oldu. Karısı kaçtı böyle oldu. Yani bir nedene dayandırmak istiyorlar ama böyle bir neden yok. Askerden sonra olması, ki askerden sonra olmamış Yavuşen, çoğu da öyle değil. Askerlik kişinin ego gücünün zayıfladığı, kalabalık bir ortama girdiği, aile içinden çıktığı zorlu bir süreç. Bir de zaten hastalığın başlangıç yaşı da o zamanlara tekabül ediyor. Kaldı ki 20 yaşlar herkes için zor bir yaş, ergenlik dönemi. Altta yatan böyle bir şey varsa, bir yatkınlık varsa o zaman patlatıyor. Ya da zorlu yaşamalarından sonra ortaya çıkabiliyor. Ama aslında neden askerlik değil? Onu baştan söyleyeyim. Hiçbir neden de askerlik değil. Sadece ortaya çıkarıcı, kolaylaştırıcı faktörler.
Evet.
Şimdi böyle bir kültürde bir Şevşen'in ailesinin geldiği aşiretin, ocak diyorlar onlar. Ocağın kıymetli bir ocak olması. Diyorlar ki dedesine de varmış. Bilmem kimine de varmış. Ona da varmış. Yani aslında genetik bir geçişten bahsediyorlar. İkincisi hani bizim günahlarımızın bedelini ödüyor budalalar kısmı var. Üçüncüsü Şevşen'in sokakta yaşaması, hiç paraya pulla ilişkili olmaması, istediği gibi davranması. Unik bir karakter tabii, bir yanına unik bir karakter. Ne bileyim işte üstüne elbise veriyorlar, elbiseyi giymiyor. Yani sanki şey gibi, paraya pula tamah etmez. Hiçbir şey gözünde değildir falan gibi böyle bir güzelleme de yapılıyor. Yani burada ikili bir şey var. Kişinin kendisi ama yaşayan insanların da ona atıfları var. Bir de tabii öldürülüş şekli çok kötü olduğu için. Birisi akşam başını taşlarak öldürüyor. Yani ölüm belki yatağında ölse bu kadar büyük bir alan kaplamayacak insanların gözünde. Yani onda haksızca öldürülmesi, sokakta yaşayan kimseye zarar olmayan bir canın gitmesi gibi mevzular söz konusu. Ondan sonra zaten kültürde böyle evliyalığa, işte yani ocağa saygı, böyle ona birisi bir şey desin, yani ötekinden medet umma gibi faktörler de var. Bu yüzden de yani kısaca söylemiş olduk. Şevşen ile Tunceli kültürü böyle bir buluşma yaşamış ve heykeli dahi dikilmiş.
Evet,
Evet.
bu budala veya abdal yalnız Tunceli'ye yani
Özgü
Dersim'e
değil.
ait bir özgü bir yer değil tabii.
Değil,
Yani
tabii.
Neşet Ertaş hemen akla geliyor. Yani bir büyük bir abdal geleneğinin çok başarılı icracılarından biri mesela.
Evet. Tabii. Yani aptallık tabii başka bir şey, mertebe diyelim.
Mertebe, evet.
Evet,
Ben de
yani
mertebe
evet,
kelimesini evet oynadım.
aptallıkta başka bir şey daha var. Bir dervişliği, aptallığı. İşte o delilikle velilik biraz karışıyor ya.
Evet.
Böyle bir güzelleme de ihtiyaç duyuyor insanlar muhtemelen. A diyorsun, o A üzerinden o kadar çok hikaye yazılıyor ki aslında insanlar kendi projeksiyonlarını yansıtabilecekleri bir mecra bulmuşlar bence Şevşen'de. Kim
Evet, çok
yani
ilginç.
birisi yoksulluğu onda görmüş, birisi kimsesizliği görmüş, birisi minnetsizliği görmüş. Kendi projeksiyonların bir yansıması. Yüzeyi bu kadar parlak alan olunca aslında belki de durduğu bir yer olmayınca Şevşen'in bu kadar projeksiyonu da alabilmiş diye düşünüyorum.
Evet
Evet.
ve aslında yani delilikle velilik arasındaki bir alanın da ne kadar ilgi çektiğini görüyoruz
Görüyoruz. Yoksa büyük
toplum.
maharetleri de yok. Yani böyle hani büyük büyük neler yapmış. Neşet Ertaş başka bir şey. Böyle büyük maharetleri de yok. Ama tabii çok saygın bir kişi olduğu için bazı konularda hani kısmak gerekiyor o toplumun devam edebilmesi için.
Evet. Ben bu programın duyurusunda bu insanın deli dediği belgeselinin bağlantısını da koydum. İsteyenler oradan izleyebilirler. Bence çok ufuk açıcı bir belgesel. Çok ilginç bir materyali ele alıyor. Peki şimdi aslında zamanımızın sonuna geliyoruz. Hira, senin genel olarak şizofreni konusunda ya da bu konuda belki kuşkuları olan, şüpheleri olan insanlara falan söylemek istediğin bir şeyler varsa ben son bir iki dakikayı kapatman için sana sözü vereyim.
Ya bu soru çok genel ve açık bir soru oldu.
Öyle,
Meraklı olan
evet.
birileri varsa diye. Ya şöyle bir şey diyebilirim. Belki damgalamaya dair bir şeyler söyleyebilirim. Hoş olur diye düşünüyorum orası. İşe yarasın bir yandan da. Tuhaf, değişik görünenlere şizofreni yaftası yakıştırmayalım. Kötü insanlara şizofreni yaftası yakıştırmayalım derim. İşte yani şey karışıyor işte, hani psikopatlıkla şizofreni karışıyor, zeka geriliği karışıyor. Şizofreniler ne zeka geriliği yaşayanlar ne de psikopatlar. Ha, aynı zamanda zeka geriliği olan ve veya psikopat olanlar da var tabii ki. Yani bir insan hem tansiyonu hem şekeri hem kalbi var ya, onun gibi bir şey. Şizofreni ayrı bir klasman, kişilik özelliği ayrı bir klasman, işte anksiyete depresyon ayrı bir klasman, bir kişi de hepsi de olabilir. O yüzden hepsi kendi başına biricik olarak değerlendirilmeli. Yani bir hezeyan bir düşünce varsa, halüsinatif yaşantılar varsa, halüsinatif yaşantılar rutinde de olur. Mesela bir yoğun bir yaz döneminden sonra çok yorulduğumuzda, işte lohusalıkta falan böyle elementer küçük halüsinatif şeyler yaşayabiliyoruz mesela. Hezeyan çekirdeği hepimizde var aslında. İnançlara baktığınızda mesela orada hezeyan çekirdekleri var. Ama bunun, bu çekirdek olması başka bir şey, bir şeyin bozukluk olması başka bir şey. Bozukluk olunca artık işlevselliğini bozmuş oluyor. Yaşantı bozuluyor.
Evet, klişelerden uzak durmanın bir
Evet.
başka gerekçesi yani.
Aynen öyle. Kaşığınız atmam. Orada farklı bir şey görüyorsunuz. Bir profesyonel destekle, profesyonel bir görüşle bunu değerlendirebiliriz. Ama dediğim gibi sinema çok kullanıyor. Çok işine yarıyor sinemanın. Ama sinemada bir güzelleme var. Gerçek öyle değil.
Tamam, bu şekilde noktalayalım. O zaman çok teşekkür ederek bugün şizofreni hakkında konuştuk ve şizofreni teşhisi konmuş bir kişi hakkında bir belgeselden, İnsanın Deli Dediği başlıklı bir belgeselden konuştuk. Belgeselin yönetmeni ve şizofreni konusunda da bizi aydınlatan psikiyatrist Doktor Hira Selma Kalkan'dı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol.
Çok
Ben teşekkür
teşekkürler.
ederim nazik davetiniz için. Çok sağ olun.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Hoşça kalın.